İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 57.
Dünyan aydınlık, umutlu olacak her daim. Mehmet de yola düşmüş, gelmiş Hürü Ana'nın yanına, tasviri ona vermiş. Hürü Ana da getirmiş, duvarına asmış. Yolunu gözlüyor Mehmet'in şimdi fıkara. Mehmet de daha çıkmış. Allah bir adam her şeyi verir de bir şeyi eksik koyar. Akılsız adam, bulunca bunamış. Eşkıyalığın sonu var mı? En sonu bir yağlı kurşun. Ulan bulmuşsun bir sırça saray. Bulmuşsun bir dünya güzeli. E çocukların da olacakmış. Hem de sana benzer. Var yaşa bu cennette ölene kadar. Ne olacak Sefil İbrahim'in oğlu? Otu çek de köküne bak. Kolları yok ki nasıl sarmış ince Mehmet'i. Bacakları yok ki neresiyle halvet olmuşlar. Burnunun ucunda da bir gül duruyor. Umutsuz olmasın diye. Kolları da gözükmüyor. Öbür yanında kalmış. E bacakları da var. O da gözükmüyor. Öteki yeri de var. Tasvirde çıkmamış. Havva anamızınki nasıl çıkmış öyleyse? Bu utanmış. Tam bu sıralarda köye Aşık Hüseyin geldi. 5 yıl önce bir daha gelmişti. Aşık Hüseyin gerçek bir hak aşığıydı. O hangi köye gelse köye bet bereket yağar, dünya sevince keser, düğün bayram olurdu. Aşık Hüseyin'i öteki seferkinden de büyük bir coşkuyla karşılayıp ona kuş sütü bile ikram ederek onu bir hafta bırakmadılar. Aşık Hüseyin ise coştukça coştu, onlara gün yüzü görmemiş nice türküler, destanlar söyledi ki herkes başka umutlu terü taze dünyalarda yaşadı. Son günü de İnce Mehmet'le dünya güzelinin destanını dile getirdi. 3 gün 3 gece çaldı, anlattı da bitiremedi. O destanı söyledikten sonra İnce Mehmet'in dünya güzeliyle olan macerasına inanmayanlar, kuşkuyla bakanlar da inandılar, iman ettiler. Aşık Hüseyin'den sonra destan öteki aşıkların dillerine de düştü. Az bir sürede de bütün Toroslar destanı duydu. Destanı duyar duymaz Sefil Ali bir iyice ezber ederekten İnce Mehmet'e koştu. Onu Menekşe köyünde buldu. 3 gün 3 gece durup dinlenmeden söyledi. Dinleyenlerin parmakları ağzında kaldı. İnce Mehmet ağzını açmadan başını öne eğmiş, destanı kıpırdamadan dinledi. Destan bittiğinde onun azıcık gözlerinin yaşardığını gördüler. Başka hiçbir şey olmadı. Kimse de dünya güzeli üstüne ona hiçbir şey soramadı. Hür Ana'nın evinin dolup taşması gün gittikçe tavsadı. Son günlerde de günde ancak birkaç kişi gelir oldu. Onların da bir süre sonra ayakları kesildi. Hür Ana'nın evi öteki mahalleden olan Gül Emine'ye kaldı. Gül Emine Hür Ana köye döndüğünden bu yana giyinip kuşanıyor. Her sabah Hür Ana'nın evine geliyor. Adem ile Havva tasvirinin karşısına geçiyor, oturuyor. Karanlık kavuşuncaya kadar gözlerini tasvirden ayırmıyordu. Köyün de Tekmil Toros dağlarının da en güzel kızı olduğu her yerde söyleniyordu. Uzun kirpikleri, kuhu boynu, gamzeli yanakları, iri ceren gözleri usul boyuyla göreni alıyor, sevdalara götürüyordu. Güldüğünde sıcacık gülüyor, konuştuğunda sesi insanı büyülüyordu. Hür Ana'ya göre Gül Emine Seyran'dan da daha güzeldi. Keşke Seyran yerine bu Gül Emine gelinim olsaydı, oğluma da böyle bir güzel yakışırdı diye düşünüyor. Böyle düşündüğü için de ona o kadar iyi davranmış Seyran'dan hemen utanıyor, düşünceyi kafasından kovuyordu. İlk günler Adem babamızla Havva anamız herkese olduğu gibi Gül Emine'ye de şaşırtıcı geldi. Öbür kızlarla kadınlarla birlikte o da utangaç, onların çırılçıplak her bir yerleri ortada hallerine o da güldü. Sonra da çok şaşırdı. Sonra da cennette onlardan başka kimse olmadığını, onun için bu yüzden böyle anadan doğma dolaştıklarını Hürü Ana'dan öğrenince alıştı. Yalnız Adem babamızın o şeyi o kadar kocamandı ki şaşırmaktan kendini alamadı. Havva anamızınki de kabarmış, ağzını bir gül gibi açmış. Adem babamızı ya da başka bir erkeği, başka bir erkek yoktu ki bekliyor. Bekledikçe de gerinerek kemikleri çatırdıyordu. Bir süre sonra Gül Emine anamızın aşktan kıvranan iniltilerini duydu. Onunla birlikte o da kıvranarak inledi. Adem baba buna dayanamadı, yerinden kıpırdadı. Önündeki yeşil pembe uzunluk kalktı, şişti. Havva anamıza yaklaştı. Havva anamızın orası gül gibi açtı. Birbirlerine kapandılar. Evde kimse yoktu. Emine gitti, kapıyı örttü. Geldi yerine oturdu, gözlerini yumdu. O da kendi üstüne kapandı. Adem'le Havva'nın iniltileri bütün evi aldı. Gül Emine'nin iniltilerine, kıvranmalarına, gerinmelerine karıştı. Adem babamız Havva anamızdan ayrıldı. Geldi Gül Emine'ye sarıldı. Gül Emine de kaşla göz arasında soyundu. Kendisini Adem babamıza bıraktı. Onları seyreden Havva anamızdan utanmayı aklından geçirmeden, kendinden geçti bir tat cennetine girdi çıktı. Bundan sonra Gül Emine her gün Hürri Ana'nın evini gözledi. O evden çıkınca eve daldı ya da eve girip Hürri Ana'nın komşulara gitmesini bekledi. Yalnız kalınca da gözlerini yumdu. Artık Adem babamız Havva anamıza gitmeden doğrudan ona geliyordu. Bu iş başladıktan 10 gün sonra da Havva anamıza öyle bir düşman kesildi ki Adem babamızın da birlikte yok olacağını bilmeseydi onu paramparça edecekti. Gül Emine Adem babamıza kara sevda bağladı. Nereye gitse ne yapsa onu aklından silemiyor, gece olsun gündüz olsun dayanamayıp Hürri Ana'nın evine koşuyordu. Gece karanlığında tasviri göremeyince gidiyor soğuk camı elleriyle okşuyor, böylece de bir azıcık olsun özlemini dindiriyordu. Onun bu hallerini gözden kaçırmayan Hürri Ana onu hoşgörüyle anlayışla gülümseyerek ''Kız fallik sen Adem babamıza kara sevda bağlamışsın haberin var mı?'' diyordu. ''Ah gençlik ah!'' diye de iç geçiriyordu. Bu durum ne kadar sürdü, ne Gül Emine bunun farkındaydı ne de Hürri Ana. İkisi de bunun doğallığına alışmışlardı. Köyde usuldan usula da ucundan kıyısından belli belirsiz herkes birbirinden saklayarak dedikodulara başlamıştı. Bunu sezen Gül Emine de Hürri Ana'nın evine gitmeyi seyrekleştirdi. Sonunda da dedikodularının önünü almak için eve büsbütün gitmemeye başladı. Ama yerinde duramıyor, sevdasını yenemiyordu. Ona artık uyku dünek yoktu. Böyle deli divane dolaşırken yöresine bakmaktan başka bir umar bulamadı. Köyün bütün delikanlıları ona kara sevdalıydı. Bunu düşününce sevindi. Her birisini teker teker gözden geçirdi. Öteki köyden Selim geldi gözlerinin önüne. Onu beğendi. Uzun boylu, geniş omuzlu, mavi gözlü, kıvırcık saçlı, sarı burma bıyıklıydı. Onu bulması gerekti. Köyüne haber gönderdi. Selim Mehmetlere karışmış, 7 Mehmet olmuşlar, silahlanmış dağa çıkmışlardı. Onu 3 gün içinde buldurdu. Delikanlı geldi. Alışlı koyaktaki nar bahçesinde buluşular. Gül Emine soyundu, gözlerini kapadı. Üstüne Adem baba geliyordu ki göğsüne bastı tekmeyi. Selim'i üstüne çekti. Yumuşak otların üstünde bir gün bir gece seviştiler. Gül Emine otların üstüne yorgun serildi kaldı. Ertesi ikindi Gül Emine köye döndü. Doğru Hürri Ana'nın evine geldi. Hürri Ana evdeydi, onun yüzüne bakınca her şeyi anladı. Kız doğru Adem ile Havva anamızın tasvirine gitti. Bir süre onları gözden geçirdi, ardından da resmi duvardan aldı, var gücüyle yere çaldı. Cam resim paramparça oldu, kırıklar bütün eve dağıldı. Hürri Ana buna hiç ses çıkarmadı. Öteki onun yüzüne bile bakmadan çıktı, evine gitti. Evden çeyiz bohçasını aldı. Onu narlıkta bekleyen Selim'e koştu. Kavuştular, el ele tutuşup Selim'in köyünün yolunu tuttular. Köylüler onun kaçtığına, en güzel kızlarının başka bir köyün delikanlısına vardığını aldırmadılar. Ama Adem babamızla Havva anamızı tuz buz edişine çok içerlediler. Bölüm 21. Taşkın Halil Bey'in evi Bayramoğlu'nun da karargahı olmuştu. Gidenler, gelenler, haber getirenler. Ev bir arı kovanı gibi işliyordu. Çok sıkı bir ödev ayrımı yapılmıştı. Yüzbaşının, Muallim Rüstem Bey'in, Molla Duran Efendi'nin, Zülfü'nün, Topal Ali'nin, öteki kasaba ileri gelenlerinin her birisinin ayrı ayrı önemli işleri vardı. Bunların arasında Murtaza Ağa kan tere batmış koşturup duruyor, bütün işlere yetişmeye çalışıyordu. Bayramoğlu'yla Arif Saim Bey bir dakika bile birbirlerinden ayrılmadan o gün bugündür gece gündüz düşünüyorlar. Bu iki eski dağ adamı, bu iki eski kurt, aşkla, şevkle İnce Mehmet'e tuzak üstüne tuzak hazırlıyorlardı. Öylesine hazırlanıyorlardı ki hiçbir adımlarını, hiçbir kurşunlarını boşa atmayacaklardı. Dağdan aldıkları haberlere bakılırsa İnce Mehmet daha şimdiden avuçlarının içindeydi. Bu durumda kuş olsa da onun Bayramoğlu'nun elinden kaçıp kurtulmasının mümkünü yoktu. Arif Sahin Bey önce Sarı Sultanoğlu'nu çağırdı. Sarı Sultanoğlu Taşkın Halil Bey'in avlusuna 65 dişlerine kadar silahlanmış atlıyla geldi durdu. Onu bizzat konaktan altın başlı bastonuna çöke çöke inerek Arif Sahin Bey karşıladı. Sarı Sultanoğlu onun geldiğini görünce bir delikanlı gibi attan atlayarak huzuruna vardı, kucaklaştılar. İki eski arkadaş uzun uzun sarbaşarak hasret giderdiler. İşte bunların her birisi 100 İnce Mehmet'e bedeldir. Amma ve lakin... Atlılar atlarından insinler, dinlenmeye çekilsinler diye buyruk verdiler. Merdivenleri kol kola çıktılar. Yukarıda odanın kapısında Bayramoğlu onları bekliyordu. Sarı Sultanoğlu'yla el sıkıştılar. Bayramoğlu eşkıyalığının ilk yıllarında onun evini basmak istemiş, ona altın göndersin diye haberler göndermiş. Sarı Sultanoğlu ise geleceği varsa göreceği de var, buyursun gelsin, kendi elimle vereyim ona altınları diye meydan okumuş. Bayramoğlu da onun üstüne gitme yürekliliğini bir türlü gösterememişti. Benim adamlarımın ne biçim bir insanlar olduklarını Bayramoğlu da bilir. Her birisi bir kartal gibidir. Her birisinin boynunda en az 3 kişinin kanı vardır. Nişancılıklarına gelince gökteki turnayı düşürürler. Bayramoğlu'na sor istersen bey, o Bayramoğlu ki yüzüne demek gibi olmasın. Şimdiye kadar Toros Dağları bir Bayramoğlu daha görmedi. Bundan önce de sen de biliyorsun bey, Bayramoğlu gibi bir eşkıya gelmemişti Toros'a, belki de dünyaya. O bile benim üstüme gelememişti. Doğrusu gidemedim diye güldü Bayramoğlu. Korktum doğrusu. Sen hiçbir şeyden korkmazdın. Korkmazdın ya, düşündün. Doğrusu düşündüm dedi Bayramoğlu. O çocuksu, o genç bir kız kadar utangaç Bayramoğlu gitmiş, yerine sivri yüzü, çekik kısılmış kurnaz tilki gözleriyle, kartal burnu, burma bıyıklarıyla, her zaman buyurmaya hazır keskin duruşuyla bir başka insan, bir başka yırtıcı yaratık gelmişti. Ama İnce Mehmet o konağa Dulkadiroğlu sarayını bastı dedi Arif Sayın Bey. Koltuğu gösterdi, Sarı Sultanoğlu elini dizlerinin üstüne bastırarak oturdu. Arkasından da onun yanı başına Bayramoğlu geldi, yerleşti. Arif Sayın Bey de karşılarına geçti, kahveler söylendi. İnce Mehmet ne kadar da yürekli bir adammış. Bayramoğlu'nun yıllar yılı isteyip de yanına yaklaşamadığı sarayımı bastı. Sesine iyice alaylı bir hava verdi. Bu İnce Mehmet de neymiş böyle, belki de Zaloğlu Rüstem'dir. Yaptıklarına bakılırsa Rüstem'dir diye onu onayladı Arif Sayın Bey. Sonra birden ciddileşti. Sarı Sultanoğlu'nun gözlerini buldu. Ama sen İnce Mehmet seni soyduktan sonra şu aşağıdaki yiğitlerini İnce Mehmet'in üstüne gönderdin değil mi? Gönderdim dedi gözlerini yere indirerek Sarı Sultanoğlu. Kaç kere bozdu senin şu yiğitlerini İnce Mehmet? Kaç kişini öldürdü? 16 dedi boynunu bükerek Sarı Sultanoğlu. Hani senin yiğitler? Bir sırrı hikmet var bu işte. Ben sır falan anlamam. Sarı Sultanoğlu adam düpedüz cesur, güçlü kuvvetli. Sen onunla başa çıkamadın. Çıkamadım bey, bunu itiraf etmek mecburiyetindeyim. Onunla bu durumda kimse de başa çıkamaz. Eğer bir kişiyle bu dağlarda ben başa çıkamamışsam, kendi dağlarımda bu demektir ki onunla kimse başa çıkamayacak. Bayramoğlu da mı diye şaşkınlıkla sordu Arif Sayın Bey. Bayramoğlu da dedi çok serin kanlı Sarı Sultanoğlu. Kahveler geldi, aralarında derin bir sessizlik oldu. Bir süre kahve öpürtülerini dinlediler. Kaşlarını çatan Arif Sayın Bey, neden imiş o? Sesinden çok kızdığı belli oluyordu. Çünkü bey, onun parmağında ocak yüzüğü var. 40 göz ocağının yüzüğü. Olabilir. Çünkü bey, o Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin Haçlı ordularıyla savaşırken giydiği gömleği giyiyor. Çünkü bey, 40 göz ocağı bugünlerde gömlek fabrikası gibi çalışıyor. O gömleklerden her memede bir gömlek dikiliyor. Olabilir. Çünkü bey, ben önceki gün bizim oralardan ayrılırken İnce Mehmet'in atı alaşafakla konmuş bir bulutun sırtına kişniyor, dağ taş yankılanıyordu. Olabilir, hepsini duydum, biliyorum. Çünkü bey, ben adamlarımı İnce Mehmet üstüne gönderdiğimde adamlarımın yolunu Mehmetler kesti. Her çete 7 Mehmet'ten teşekkül ediyor. 16 adamımı daha İnce Mehmet'in izini doğrultamadan bu Mehmetler öldürdü. Kaç tane Mehmet çetesi olduğu da bilinmiyor. Çünkü bey, sana gerçeği söyleyeyim, biz bu İnce Mehmet'i, bu Toros'u elinden zor alırız. Çünkü bey, bütün Alevi dedeleri, bütün Sünni imamları, bütün kızlar, kadınlar ermiş saymışlar İnce Mehmet'i. Çünkü bey, Arif Sayın Bey patladı. Yani sen bana diyorsun ki sen burada durma, ne Sarı Sultanoğlu, ne Bayramoğlu, ne Arif Sayın. Hiçbirimiz beş para etmeyiz, sen çek Ankara'ya git. Mustafa Kemal Paşa'ya söyle, ordu çeksin Toroslara. Estağfurullah bey. Estağfurullah, mestağfurullah yok. Sen öyle bir manzara çizdin ki başka hiçbir yol bırakmadın. Epeydir gerilmiş bekleyen Bayramoğlu, Sarı Sultanoğlu dedi göğsünü kabartarak, dediklerinin bir kısmı doğru, köylü ona tapınmış. Atı da Toros dağlarının üstünde her şafak vakti kişniyor. Unutma ki bir zamanlar bizim de atımız kişnemişti. Böyle konuşması için Bayramoğlu'nun çok öfkelenmesi gerekti. Sarı Sultanoğlu ileri gittiğini anladı. Doğru, kişnemişti. Bizim parmağımızda da yıldırım taşlı o yüzük vardı. Amenna, vardı. Biz de giydik Selahaddin Eyyubi'nin gömleğini. Giydin. Kendini tutamayan Sarı Sultanoğlu, giydin de onun için yaşıyorsun işte ya dedi gülümseyerek. Allah'ını seversen Sarı Sultanoğlu, sen bütün bunlara inanıyor musun diye sordu Arif Sayın Bey. İstersen inanma diye Sarı Sultanoğlu elini dışarıya, karşı dağlara doğru uzattı. İstersen inanma, bütün bu dağlar inanıyor. İnansınlar diye dişlerini sıktı Bayramoğlu. Ben onlara çok uzak değil, yakında gösteririm. Onlara Hanya'yı da Konya'yı da öğretirim. İnşallah diye içini çekti Sarı Sultanoğlu. İnşallah dediğin olur. Biliyorum sen Bayramoğlu'sun. Öylesi çocuklar Hazreti Ali olsalar da. İşte biz de sana yardıma geldik. Bütün varımızla, yoğumuzla.
Ayrım sonu.